Bölüm 21, sayfa 244. Andrei Soldatov, kriz masası olarak kullandığı istasyon binasındaki küçük odada bangır bangır bağırıyordu. Olacak şey değil, küçücük bir kasabada 3 yabancıyı bulamıyorsunuz ha? Buna nasıl inanabilirim? Ajan ağzından tükürükler çıkararak konuşuyor, karşısındakilere küçümseyerek bakıyordu. Karşısında sıralanmış duran kaymakam, köy papazı, emniyet müdürü ve halkı temsilen evlerin araştırılmasına katılmış olan kişiler, Moskova'dan gelmiş bu büyük rütbeli FSB görevlisi karşısında titreyerek bekleşiyorlardı. Tüm gün boyu yapılan araştırmalar, tek tek evlerin incelenmesi bir netice vermemişti. Soldatov gittikçe hırslanıyordu. Saat gecenin 10'una yaklaşıyordu ve hala bir sonuç elde edilememişti. Tam o sırada Viktor ve Zinov paldır küldür istasyon odasına daldılar. Soldatov hışımla başını çevirip baktı. ''Ne var?'' Viktor masaya kadar yaklaşıp amirin kulağına bir şeyler fısıldadı. ''Ne zaman?'' diye kükredi Soldatov. Bu kez Viktor, odadakilerin de duyabileceği şekilde mırıldandı. ''Az evvel efendim, sokakta devreye gezen yerel bir polise başvurmuşlar.'' Herkes bu korkunç bekleyişi neticelendiren bir haberin geldiğini anlamıştı. Soldatov hırlar gibi sordu. ''Yani kendi istekleriyle mi benimle görüşme talebinde bulunmuşlar?'' ''Evet efendim, devreye şimdi telsizle bildirdi.'' ''Neredeler? Buraya geliyorlarmış.'' Andrei Soldatov dikleşti. Öfkesini kontrol altına almaya çalışırken ceketini çekiştirdi, gevşeyen kravatını düzeltti, sesini kesti ve gergin bir bekleyiş başladı. Gerçekten de az sonra kapının dışında bir hareketlenme oldu ve yerel polislerin nezaretinde Tretyakov'la Tamara istasyon odasına girdiler. Soldatov kaşlarını çatmış masaya yaklaşan Boris'e bakıyordu. Ajan Tretyakov ise son derece sakin görünüyordu. Soldatov herkesin duyabileceği bir sesle, ''Sizleri vatana ihanetten tutukluyorum.'' diye bağırdı. ''Hemen Moskova'ya sevk edilecek ve muhakeme edileceksiniz.'' Boris hiç istifini bozmadan konuştu. ''Saçmalama memur bey, ben buraya kendi isteğimle geldim ve gerçek vatan haini Mikhail Kuznetsov'un bir an önce yakalanması için bana yardımcı olmanızı istiyorum.'' dedi. ''Sen ne dediğinin farkında mısın? Başının daha fazla belaya girmesini istemiyorsan hemen buradakileri dışarıya çıkart ve birinci müdür Feodor Petrovski ile telefon teması kurmamı sağla. Özel olarak konuşmak istiyorum onunla.'' Bu çok cüretkar bir istekti. FSB ajanı inanmaz bakışlarla Boris'i süzdü bir an. Fakat Tretyakov masanın kenarına kadar gelmiş ve yumruğunu sıkarak ahşap masanın üstüne indirirken hem de derhal diye kükremişti. Soldatov afalladı, ne yapacağını şaşırdı. Bu adam ve kadın hakkında tutuklama emri almıştı ama karşısındaki ajan şimdi pervasızca birinci müdürle görüşmek istediğini söylüyordu. İlk şaşkınlığını atlatınca o da hırladı. ''Mikhail Kuznetsov nerede?'' ''İstediğim bağlantıyı derhal kurmazsan Mikhail Kuznetsov'u asla bulamayacaksın.'' Soldatov için zor bir seçimdi. Tren yolculuğu sırasında başlayan sevimsiz görüşmeleri şimdi çok daha tatsız bir boyut almıştı. O an Boris'i tutuklamaya can atıyordu ama aptal da değildi. Bu isteği yerine getirmezse ucunun kendisine de dokunacağını seziyordu. Ayrıca nasıl olsa Tretyakov da Mihail'in karısı da artık elinde sayılırdı. Gülümsemeyi başardı. ''Pekala ajan Tretyakov'' dedi. ''Bu isteğinizi yerine getireceğim.'' ''Acele edin biraz.'' Soldatov yardımcılarına dönerek ''Odayı boşaltın.'' dedi. ''Kimse kalmasın.'' Podyupya sakinleri hızla kriz merkezini boşaltırken Boris, Viktor ile Zinov'u işaret ederek ''Onlar da çıksın, konuşmamı yalnızca siz dinleyebilirsiniz.'' diye çıkıştı. Yardımcılar tedirgin bir şekilde amirlerine baktılar. Ne cevap vereceğini merak etmişlerdi. Soldatov onlara ''Çıkın.'' demekle yetindi. Az sonra Soldatov Moskova ile temas kurmuş ve telefonu ajan Tretyakov'a uzatmıştı. Hattın öbür ucunda birinci müdür Feodor Petrovski vardı. Soğuk rüzgar yüzlerini kamçılıyordu. Sabahtan beri durmuş olan kar yağışı yeniden başlamıştı. Mikhail Kuznetsov geri dönmek üzere Granit Kafa'nın evine geldiği yolu takip ederek ormana doğru ilerliyordu. Karın yağmaya başlamasından memnundu. Kar izleri örterdi ve çok iyi biliyordu ki önünde sonunda terk ettikleri Podyupya'da çok daha büyük bir insan avı başlayacak ve yalnız evler değil, bütün çevre aranacaktı. Hatta orman içindeki şüpheli ayak izleri bile. Serkan'a dönüp sordu. ''Acıktın değil mi?'' ''Acıktım ama asıl problem nereye gittiğimizi bilmemem. Dişini sık dostum, yolumuz biraz uzun. Enerjimizi toplayıp hava şartlarıyla mücadele etmemiz lazım önce.'' ''Bunu tahmin edebiliyorum. Kar yağışı başladı ve artacağı benziyor. Sığınacak bir yer bulamazsak donabiliriz.'' Farkındayım bunun. Krasniye'ye kadar yürümek zorundayız. Herhalde bunu başarırız. Sonra ne yapacağız? Krasniye'de vasıta temin ederiz. Nasıl? Ya kiralarız ya da özel bir aracı silah zoruyla el koyarız. Tehlikeli değil mi? Arandığını unutma. Birileri polise ihbarda bulunmaz mı? Mihail sırıttı. Bu mesleğimizin cilvesi. Her zaman tehlike içinde değil miyiz zaten? Serkan sesini çıkarmadı önce. Bir süre karlar içinde batı çıka ilerlediler. Sonra hafif bir bayırı tırmanarak ormanın başlangıç noktasına geldiler. Düz arazide ilerlemek kolaydı ama gecenin zifiri karanlığında ağaçlarla kaplı ormanın içine dalınca şartları daha da zorlaştı. Mihail öne düşmüştü. Çocukluğunda bu ormanı avucunun içi gibi bilirdi ama aradan yıllar geçmişti ve karanlık hızlı gitmesini engelliyordu. Bir süre sonra Serkan'ın soluk soluğa sorduğu suali işitti. Krasni'de vasıta bulursak nereye gideceğiz? Çok soru soruyorsun dostum. Şimdi soru sormayı kes de enerjini tüketme. Yolumuz uzun. Serkan dondurucu soğuk altında buz kesmişti. Kar ayağındaki botları ıslatmıştı. Yün çorapları sırılsıklam olmuştu. Bir ara ümitsizliğe kapılır gibi oldu. Yolun hiç bitmeyeceğini düşünüyordu. Ana yola paralel olarak ilerliyorlar ve zaman zaman şoseden geçen araçların farlarını görebiliyorlardı. Trafik hemen hemen yok sayılacak kadar hafifti gecenin bu saatinde. Bir ara önde giden Mihail'in aniden durduğunu fark etti. Ne oldu diye mırıldandı. Rus ajan uzaklarda seyreden bir aracın farlarını işaret ediyordu. Bu bir Zernova. Nedir o? Rus yapısı ufak bir kamyonet. Belki işimize yarayabilir. Muhtemelen yükünü boşaltıp Podupya'ya dönen bir köylüye aittir. Biraz riskli olabilir ama bu kar yağışı altında ormanda yol almaktan daha iyidir. Hadi davran bakalım. Şoseye inelim. Serkan için fark etmezdi. Mihail'in peşine takılıp ormanın içindeki bayırdan yuvarlana şoseye indi. Üstleri başları karla kaplanmıştı. Açık alana çıkınca sert esen rüzgarın etkisiyle ürperdiler. Kar yağışı tipiye dönüşmüştü. Zernova'nın farlarını ormanın yükseltisi içinde oldukça uzaktan görmüşlerdi. Kamyonet az sonra bulundukları yere yaklaşacaktı. Mihail yol kenarında fırlayarak ortaya geldi. Kamyonet de az sonra virajı döndü. Sürücü onları görmüştü. Mihail'in kollarını kaldırarak verdiği dur işaretleri üzerine frene bastı. Araba yavaşlamıştı. Durunca Mihail sürücüye doğru koştu. Adam camı indirmiş, tipiye yakalanmış iki yolcuya bakıyordu. ''Nereye gidiyorsunuz?'' diye sordu. Mihail hiç tereddüt etmeden ''Podupya'ya'' diye homurdandı. Sürücü ''Atlayın arabaya'' diye mırıldandı. Serkan arabaya doğru koşarken birden Mihail'in silahını çıkarıp sürücüye doğrulttuğunu gördü. Sesi esen rüzgardan çok daha soğuktu. ''Atla arabadan.'' Adam donup kalmıştı. Neye uğradığını anlamadan kamyonetten indi. Mihail'le aynı yaşlarda olmalıydı. Ondan biraz daha zayıftı ama sırım gibiydi. Serkan adamın şaşkın bakışlarla Rus ajanına baktığını fark etti. Nitekim aynı anda sürücü tam bir hayret ifadesi sergileyerek konuşmuştu. ''Aman Allah'ım, Mihail Kuznetsov, yanılmıyorum değil mi? O sensin.'' Şaşırma sırası ajana gelmişti. Dik dik sürücüye baktı. ''Sen de kimsin? Adımı nereden biliyorsun?'' Sürücü rahatlamış gibi karşılık verdi. ''Yoksa beni tanımadın mı? Oleg Ramov, eski okul arkadaşın. Seni yıllardır görmüyordum.'' ''İndir şu silahı kuzum. Herhalde bana bir kötülük yapacak değilsin. Köye gitmek istiyorsan atla arabaya.'' Mihail adamı hala çıkaramamıştı. Bir an tereddüt etti. Sürücü ise konuşmaya devam ediyordu. ''Çok uzun zaman geçti değil mi? Bir iki defa Podupya'ya geldiğini işittim ama görüşme şansımız olmadı. Sizleri hiç unutmadım. Ünlü kapkanın köpeklerisiniz siz. Biliyor musun Igor hala hayatta. Boris'i hiç görüyor musun?'' Sürücünün sanki çenesi düşmüştü. Konuşmaya devam edecekti ama Serkan birden ateşlenen silahla yerinden sıçradı. Mihail fazla düşünmeden tetiğe asılmıştı. Kurşun sesi gecenin kahredici sessizliğini bozmuş ve kurşun sürücünün tam kalbine isabet etmişti. Oleg Ramov külçe gibi karların üzerine yuvarlandı. Mihail silahını cebine attıktan sonra adamı koltuk altlarından kavrayarak yolun kenarına kadar taşıdı. Sonra hızla gelip arabanın içine atladı. Serkan da öbür kapıdan kamyonete binmişti. Önce hiç konuşmadılar. Rus ajan, çalışan arabayı vitese takarak birkaç manevrayla aracın burnunu Krasni'ye doğru çevirdi ve gaza bastı. Bir süre yol aldıktan sonra Serkan homurdandı. ''O adamı neden öldürdün? Gerek var mıydı? Zararsız birine benziyordu.'' dedi. Yanılıyorsun dostum. Ben o herifi hayatımda hiç görmedim. O arkadaşım filan değil. Ama seni ve arkadaşların tanıdı. İsimlerinizi verdi. Bu neyi ispatlar ki? FSB'den biri de olabilirdi. Meseleyi fazla uzatmak istemeyen Serkan, belki de haklısın diye mırıldandı. Ama artık tahminlerinde yanılmadığından kesin kes emindi. Arkasına yaslandı ve sustu. Bundan sonra hadiselerin nasıl gelişeceği hakkında ciddi kuşkuları vardı. Tabii en önemlisi de kendi canıydı. Zira bir süre sonra Mihail'in kendisini de öldüreceğinden hiç kuşkusu yoktu. Artık hatta Rus ajanının hala ne beklediğini merak ediyordu. Telefonun almacını Soldatov'a uzatan Boris, "Birinci müdür seninle de görüşmek istiyor," dedi. Almacı kavrayan Soldatov farkına varmadan hazır ola geçti. "Evet efendim, emirlerinizi bekliyorum," diye fısıldadı. Sonra Fyodor Petrovski sanki onu görüyormuş gibi ceketinin ön düğmesini ilikleyerek Moskova'dan aldığı emirleri başını sallayarak dinlemeye başladı. "Baş üstüne efendim, derhal. Hemen ilgili yerlerle temas kuracağım. Hiç şüpheniz olmasın. Hemen buradan bir araç tedarik ederiz. Merak buyurmayın." Birinci müdür telefonu küt diye kapatmıştı. Soldatov mahcup bir edayla Ajan Tretyakov'a baktı. Ondan hiç hoşlanmamıştı ama Moskova'dan aldığı emir karşısında yapacağı hiçbir şey yoktu. Zira emir FSB'nin başından gelmişti. Hafifçe genzini temizleyip mırıldandı. "Herhalde sayın müdürümüz ne yapacağınızı size de bildirmiştir. Bulduğumuz ilk araçla sizi Parkovaya havaalanına götüreceğiz. Oradan da askeri bir uçakla derhal Moskova'ya uçacaksınız Ajan Tretyakov. Anladınız mı?" Boris ters ters Soldatov'a baktı. "Ben anladım da asıl siz aldığınız emri iyi anladınız mı?" Kızaran FSB görevlisi "Anladım," diye fısıldadı. "Adamlarımla beraber sizin emrinize verildik. İstediklerinizi yerine getireceğim. İyi öyleyse ilk olarak bana köy doktorunu bulun. Önce Bayan Kuznetsov'un ayak bileğindeki şişe bakmasını istiyorum. Yürümekte zorlanıyor. Sonra da başından bir darbe alarak evinde baygın yatan bir dostumuza ilk müdahalenin yapılması gerekiyor." "Derhal efendim," diyen Soldatov kapıyı açıp gereken emirleri iletti. Yerel polislerden biri doktoru evinden alıp getirmek üzere harekete geçmişti bile. Boris odadaki bir iskemleye çökmüş, kendinden geçmiş gibi sessizce oturan Tamara'ya döndü. Genç kadın inanılmaz bir düş kırıklığı içindeydi ve sanki bütün dünyası kararmıştı. Yanına yaklaşıp önüne çömeldi. Tamara bakışlarını ağır ağır ajana çevirdi. Dudakları mosmordu. Boris'in bakışlarındaki anlayış ve sevecenliği görünce bitkin bir şekilde inledi. "Şimdi ne olacak Boris?" "Buna cevap vermek cidden zor Tamara. Önümüzde gergin ve ne olacağı bilinmeyen karanlık günler var gibi. Umarım muhtemel bir ayaklanmayı zamanında bastırırız. Sana gelince her şey senin kararına bağlı. Sadece şunu bilmeni isterim. Ben her zaman senin yanındayım ve senin için elimden gelen her şeyi de yapmaya hazırım." Gözleri yaşaran genç kadın minnetle elini uzatıp parmaklarının ucunu ajanın yanaklarında dolaştırdı. "Sen çok iyi bir insansın Boris," diye fısıldadı sadece. Tretyakov onun parmaklarını kavrayıp dudaklarına götürdü. Doktor yaşlı, şişman, sevimli bir adamdı. Tamara'nın bileğini kontrol ettikten sonra basit bir burkulma olduğunu, birkaç gün o ayağının üzerine basmaması gerektiğini söylemişti. Tamara'yı kontrol ettikten sonra Boris'e dönüp sordu. "Öteki hasta kim?" "Düşüyorum." "Öyleyse bizim dev adam Igor'u da tanırsınız. Gayet tabii, tanımaz olur muyum hiç?" "Evinde bilir misiniz?" "Kuşkusuz bilirim." "Boris şıkın yatıyor. Baygın mı?" "Hayret. Ben onun bugüne kadar nezle bile olduğunu görmedim." Biri tabanca kabzasıyla başını vurdu. Doktor garipseyerek ajanı... Fakat başka bir şey sormadı. "Tamam," diye fısıldadı. "Hemen gidip bakarım." Doktor istasyon odasından çıkınca Boris rahat bir nefes aldı. Igor'un yanında olmayı ve onun tedavisi sırasında başucunda bulunmayı çok isterdi. Ama ne yazık ki az sonra Podyupya'dan ayrılmak zorundaydılar. Ajan Tretyakov'un içini hüzün kapladı. Bir daha Igor'u göreceğini hiç sanmıyordu. Galiba aralarında gerçek anlamda değişmeyen sadece o olmuştu. Granit kafa çocukluk yıllarının tüm safiyetini muhafaza etmiş, kapkanın köpekleri çetesine hep sadık kalmıştı. Emirlerine büyük bir polis cipi tahsis edilmişti. Arabayı yerel polisten biri kullanıyordu. Andrei Soldatov sürücünün yanına oturmuştu. İkinci sıraya Viktor Zinov ve Dimitri yerleşmişti. En arka kanepeye ise Tamara uzanmış, şiş bileğinden dolayı çizmesini giyemediği ayağının yanında oturan Boris'in kucağını uzatmıştı. Yaşlı doktor hareket etmeden önce evinden getirdiği alüminyum bir bastonu genç kadına vermişti. Tamara hala acı çekiyordu ama yüreğindeki burukluk bileğindeki ağrıdan çok daha fazla ıstırap veriyordu ona. Tipi hızlı yol almalarına mani oluyordu. Podüpye'yi terk ettikten az sonra Soldatov Boris'e sordu. Parkova'ya havaalanının buradan uzaklığı ne kadar? Hatırladığım kadarıyla yaklaşık 80 kilometre olmalı. Sürücü polis tasdik etti. Ancak o kadardır efendim. Soldatov endişeyle mırıldandı. Bir saatte varabilir miyiz acaba? Tipi engel olmazsa varırız ama kar yağışı gittikçe artıyor efendim. Soldatov sesini çıkarmadı ama az sonra tekrar Boris'e dönüp mırıldandı. Umarım bu havada uçak kalkar. Tretyakov'dan bir yorum gelmemişti. Ajan düşüncelere dalmış görünüyordu ama meraklı ve sabırsız olan Soldatov yeniden sordu. Sizce Mihail Kuznetsov acaba şimdi nerededir? Kaçmak için nasıl bir yol tayin edecektir? Bir fikriniz var mı? Siz ne de olsa buraları bizden daha iyi biliyorsunuz. Mihail'in adının geçmesi Tamara'yı rahatsız etmişti. Boris kucağında duran bacağını hafifçe titrediğini hissetti. Kısa ve biraz da kaba bir şekilde hiçbir fikrim yok diye kestirip attı. Aslında az önce çok büyük ve önemli bir görevle onurlandırılmıştı Moskova tarafından ama onun aklı fikri şu anda yanında uzanmış acı çeken sevdiği kadındaydı. Bilinçsizce ellerini kucağındaki çizmesiz ayağa attı ve usul usul okşamaya başladı. Ne kadar anlamsız ve yersiz bir şey yaptığını farkındaydı fakat iradesine hakim olamamıştı. Bu hareketi tümüyle cinsellikten uzaktı. Sadece varlığını ve ona destek olmaya hazır bulunduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Tamara hiç tepki göstermemişti. Avuçları içine aldığı ayağı ısıtmaya çalıştı. Neden sonra zihnindeki düşüncelerden sıyrılıp genç kadının mavi gözlerinin içine baktı. Tamara'nın yüzünde uzun bir zamandan beri ilk defa mutlu, güvenli bir ifade görür gibi oldu. Yaşadıklarından bitkin düşmüş olan genç kadın uykuya dalacak gibiydi.